Ayrım 5.
Birdenbire ayağa kalktı. Daha doğrusu hızla kalkmak istedi. Fakat dengesini bulamadığı için 3-5 saniye kaykılmış, duvara yaslanmış halde kaldı. Ben de oynayacağım. Kelimeler istediği gibi çıkmıyordu ağzından. Ezilip yayvanlaşıyordu. Sallana sallana oyuncaklara yaklaştı. Bir el derhal omuzuna dolandı. O da sol elini yanındakinin omuzuna attı. Sağ taraftaki Salih'i tutuyor fakat Salih onu tutamıyordu. Ama sağ omzu bir kol gibi uzamak istiyordu. Baktı bu Minas'tı. Onun yanında da Çerkez Reşit vardı. Keskin nidalar, efece haykırışlar, hop hop hop ve daha da efece süzülüşler. Minas, Ligor, Çerkez Reşit ve Çolak Salih. Salih birdenbire tel çerçeveli gözlükleri kendine doğru eğilir gibi gördü. Ali emmi? Ali emmi şimdi uyuyordu. Dullar uyuyor, yetimler uyuyor, nişanları sözleri paramparça olmuş körpecik kızlar uyuyordu. Salih çemberden çıktı. Midesi alt üst oluyor, başı fırfır dönüyordu. Sağını solunu göremeden sallana sallana gitti. Arka kapıdan bahçeye çıktı ve başını bir ağaca dayayarak kusmaya başladı. Kustu, kustu, kustu. Öğre öğre kustu. Midesi ağzına gelecek gibiydi. Vücudunu buz gibi bir ter kaplamıştı. Ama kafasının bir yanı artık pırıl pırıldı. Tel çerçeveli gözlüğü, uzun ve beyaz sakalı ile bu köşede de sadece Ali emmi vardı. Ali emmi daralıp açılan bir sağa, bir sola doğru dönen, hop hop diye çömelip doğrulan hilali seyrediyor. Fakat bunun asıl manasını anlamıyordu. Kocan ve Maliki Osmaniye senden bin beter oldu da demişti. Ali emmi bu hilali Memaliki Osmaniye sanıyordu. Memaliki Osmaniye, Osmanlı Devleti. Laftı bunlar. Laftı artık. Minas, Ligor, Çerkez Reşit. Evet, hepsi de birbirlerine kolları ile bağlıydılar. Salih de kollarının arasında ve kol atmıştı. Ama Ali emminin var sandığı o şey yoktu artık. Hilalin ortasında bir Salih vardır. Tek kollu, yüzü paçavraya dönmüş bir Salih. Dünyası çökmüş bir Salih. Şimdi artık Salih'ten beter veya Salih'ten bir parça iyi bir şey yoktu. Tıpkı Salih gibi bir şey vardı. Tıpkı Salih gibi kolu kanadı kırılmış, dünyası yıkılmış bir şey. Adı neydi bunun? Adı bile yoktu. Önce bunun adını koymalıydı da, yanılacaksa ondan sonra yanılmalı, bir şey yapılabilecekse ondan sonra neler yapılabileceğini düşünmeliydi. Ve Salih ne bu şeyin adını ne de kendi adını bilebiliyordu. Bunları daha uzun zaman kasabada bilemeyecekti. En kolayı, yani Salih'in adı bile uzun zaman kararlaştırılamayacak ona kimi pantolonlu Salih diyecek, kimi deli Fadi'nin Salih, kimi Nikon'un Salih, kimi de yüzsüz Salih veya çolak Salih diyecekti. Ve Salih kendisine bir gazi diyeni ömrünün sonuna kadar bulamayacaktı. Nikon'un serin eli alnını bastırıyordu. Açıldın mı biraz? Hı. Ve Salih öğürüyor fakat artık kusamıyordu. Bitmiş, perişan olmuştu. Ben gideyim. Böyle olmaz, gel. Mukavemet edecek hali yoktu. Niko onu çeşmeye götürdü. Yıka elini, yüzünü. Tek eliyle buz gibi suyu yüzüne çarptı, çarptı. Sonra başını musluğun altına uzattı. Bu çok iyiydi. Üşüdüğünü, kurumaya başlayan terlerin sırtında büsbütün buzlaştığını fark etmiyor, ferahlık duyuyordu. Ciğerlerini boşaltıverdi. Oh, yiğit bir sesti bu. Böyle bir ses çıkarabilmeyi bütün gün istemişti. Sanki ciğerlerinde hava kalmamıştı. Şimdi ise bu sesin farkında bile değildi. Açıldın. Niko'ya döndü. Hala sallanıyordu ama artık içinde bir kuvvet, bir genişlik vardı. İyiyim dedi. Gidelim, üşüyeceksin. Üşümem. Girsen biraz dolaşayım. Niko girdi. Salih lüksün ışık parçalarıyla yer yer aydınlattığı bahçede fakat dolaşmadan uzun zaman kaldı. Bir sancı başını yoklayıp yoklayıp kayboluyordu. Zorlamaya gelmeyecekti ama o mümkün olduğu kadar gayret harcıyor. Uçsuz bucaksız kainatın ve asırlarca uzayıp yayılıp giden zamanın hangi noktasında ne halde olduğunu anlamak istiyordu. İstek hırstan farksızdı ve imkansızdı. Üstelik bu işlenmemiş kafa yüzünden her zaman olduğunun aksine Dimdik sezişlerinin ve bu sezişlerden doğan duyguların peşine düşecek takatı da yoktu. İçeride o daralıp açılan fırfır dönen ve hop hoplarla eğilip dikilen hilal hala devam ediyor. Fesini atan Çerkez Reşit'in sarı perçemleri hala alnının üzerinde yelpazeleniyor muydu? Ve Ligor veya Minas yine öyle efelerin efesi gibi mi idi? Ya kendisi de bu hilale yeniden katılsa, Ali Emmi o tel çerçeveli gözlüğü ve aksakalı ile yine karşısına dikilecek miydi? Sırtında ürpermeler başlamıştı. Fakat içeri girmek istemiyordu. Ayağını bağlayan duyguların arasında korkuya benzer bir çekingenlikten utanca kadar her şey vardı. Sonunda umduğu oldu. Niko geldi. Haydi artık yeter. Girdiler. Müşterilerin çoğu gitmişti. Mavro köşedeki grubun masasında pes bir sesle alabildiğine romantik hüzün bulutlarını andıran bir şarkı söylüyordu. Ego tsakopse krosi, şarabı bırakacağım. Salih'in başı masaya düştü. Ağlıyordu. Hem de sarsıla sarsıla. Fakat niçin ağladığını katiyen bilemeden ağlıyordu. Uzun uzun ağladı. Hayır, sebebi katiyen söyleyemezdi. Ve ne kimsesiz evde artık konuşamadan, uyuyamadan, Sedir'in çoban kayaya bakan köşesinde mıhlanmış anasını, ne çölde kolunu, ne önünde uçurum gibi açılan açlık ihtimalini, ne de Ali Emmi'yi veya Çerkez Reşid'i düşünüyor, hele kıçı kırık İtalyan askerlerini ve Memaliki Osmaniye'yi hiç düşünmüyordu. Sadece ağlıyordu işte. Sessiz sessiz fakat sarsıla sarsıla ve hatta simsiyah gözleri, buğday renkli teni, o lepiska saçları aklına bile getirmeden ağlıyordu. 2. Büyük deniz kabarıyor, kabarıyordu. Haziran ayı hem bereket hem de kararsızlıklar, endişeler, ümitler ve çekişmeler doğuran çalkantılarla girdi. Payitahttan şifre gibi haberler geliyordu. Geçen yılın büyük, tarihi değiştiren bozgunu unutulup gitmiş, yerini hatta çoktan siyaset kavgalarına, dalaverelerine bırakmıştı. Fakat Haziran gazetelerinde köşeye bucağı sıkışmış, mini mini, yorumu veya açıklaması olmayan öyle haberler çıkıyordu ki, İhtiyarlar yeni yeni söz hakkı edinmeye başlayan delikanlılar ve gaziler her birinin üzerinde saatlerce çene ve kafa yoruyorlardı. İzmir'in işgaliyle belirir gibi olan bir esinti durulmuş fakat bu haberlerle yeniden yaprakları kımıldatmaya başlamış. Neresinde olursa olsun Anadolu menşeli bu mini mini haberler uzun uzun laboratuvar incelemelerine tabi tutuluyor. Kafalarda henüz söylenemeyecek cümleler teşekküle başlıyordu. Zira bu cümlelerin sualleri aşması da gerekti. Acaba her şey bitmemiş miydi? Hilal için bir ümit var mıydı? Ve asıl önemlisi, bu ümit neredeydi, hangi ocaktaydı? Akşehir büyük yokluğu bir ölçüde olsun atlatmıştı. Artık bakkallarda gaz, pirinç, külah şekerleri, fırınlarda da ekmek bulunuyor. Asıl iyisi satışa çıkarılan her şey şöyle böyle de olsa müşteri buluyordu. Ocakların çoğu tütmeye, evlerin çoğunda tencereler kaynamaya başlamıştı. Zat-ı şahaneye dua için kımıldayan dudaklarda bir canlılık vardı artık. Ama zat-ı şahaneye de ders-i adete de küskün, kırgın hatta karşı gönüllere de rastlanır olmuştu. Belki sözde, tarizde ileri gitmiyor, hatta açıkça konuşmuyorlardı bile. Ama böyle gönüller vardı ve bu biliniyordu. Gazeteler bile bunlardan bahsetmeye başlamıştı. Anadolu'ya sıçrayan bu kıvılcım henüz duman çıkarmıyor, sadece şüphelere, ithamlara, isnatlara, o da gizliden gizliye sebep olabiliyordu. Bu şüphelerin, bu itham, bu suçlandırma ve isnatların cümleleri de başlangıçta payitaht gazetelerinden gelirdi. Sonra bütün köyler, kentler gibi Akşehir'de sözcüsünü buldu. İstanbullu Hoca. İstanbullu Hoca'nın Akşehir'e gelişi Mayıs'ın 29'unda idi. Gelişi sonradan yaptığı tesirle ölçülünce pek sönük hatırlanır. Bu gelişi hatırlamayanlar bile vardır. O kadar ki sonra İstanbullu Hoca doğma büyüme Akşehirli idi gibi sanılmıştır. İstanbullu lakabı bile bu zanlı zedelememiştir. İstanbullu Hoca'nın asıl adı Mehmet Reşit idi. Fakat hiç söylenmemiş kendisine Hoca Efendi veya Hoca Efendi Hazretleri diye hitap edilmiş, ardından da böyle söylenmişti. Memleketin eşrafı ile hoca sınıfı onun geleceğini bir gece Müftü Efendi'nin yaptığı hususi ve gizli bir toplantıda öğrenmişlerdi. Müftü o gece her kelimesine ayrı bir önem vererek konuşmuştu. Akşehir'imiz alim, fazıl ve kamil bir hocaya kavuşuyor. Bugün Vali Cemal Beyefendi Hazretlerinden aldığım bir mektup müjdeledi. Adı Mehmet Reşit Efendi imiş, genç imiş. Amma der saadette dahi pek muteber, pek mergup ve mutemed imiş. Cemal Bey Efendi Hazretleri kendisini bu mühlik ve muhataralı günlerde yalnız Akşehir'e değil, bütün havaliye ziyadesiyle faydalı olacağını yazıyorlar ve ahalimizdeki imanın payı tahta karşı merburiyetinin tecdidine ve tahkimine medar olacaktır buyuruyorlar ve kendisine karşı layık olduğu itibarı göstermekte kusur etmememizi emrediyorlar. Halü keyfiyeti bilseniz deyu sizleri taciz ettim. Alimmiş, fazılmış, kamilmiş ama ders adette dahi pek mergup ve muhtemed imiş. Haber bütün kasabayı bir günde dolaştı. Padişahımıza ve halife-i ruh-i zemine karşı merbutiyetin tecdidine, tahkimine, sarsılan imanın takviyesine medar olacakmış. Göğüsleri izahı reddeden bir emniyet ve ümitle genişliyordu. 3 gün sonra Hoca Mehmet Reşit Efendi, istasyonda Akşehir'in o güne kadar görmediği bir hararetle karşılandı. Halk ileri gelenlerinden çoluk çocuğuna kadar merak ve heyecanla doluydu. Bu yüzden İtalyan muhafız kıtasının da karşılama merasimine bütün resmiyetiyle katıldığına dikkat eden olmadı. Mehmet Reşit Efendi'ye daha haberle birlikte İstanbullu Hoca lakabı takılıp tutulmuştu. Genç olduğu biliniyordu. Fakat İstanbullu Hoca gür ve siyah sakalına rağmen insanı şaşırtacak kadar gençti. Müftü bile onun elini öpmeye hazırlanmıştı. Fakat müezzin Rıfat Efendi bile musafaha ile yetindi. Hepsi de elini öpmeye kalkışmanın saygısızlık olacağını sanır gibi olmuştu. Hatta bu körpe yüzü görür görmez hayal kırıklığına uğrayanlar, güvensizliğe kapılanlar bile vardı. Fakat İstanbullu Hoca bu duyguları tez sildi. Neticeyi hal ve tavrındaki temkin ile bilhassa sesinin tonu sağlamıştı. Gözleri bir tuhaftı, karşısında daima göz arıyordu. Renkleri yeşile çalan açık ela idi ve simsiyah sakalı ile şaşırtıcı bir tesir yapıyordu. Bakışlarındaki mana şefkat, tevazu ve hüzün ile didikleyici, meydan okuyucu, sorguya çeken, hüküm veren ışıltılar arasında dalgalanıyor, sesinin buna müvazi tonu ile birleşince de bu genç adamı hüküm verilemez, hükme bağlanamaz, uyulur bir şahsiyet yapıp çıkıyordu. Boylu posluydu, pehlivan yapısını hafifçe öne eğik duruşu ve hareketlerindeki yumuşaklık gizliyordu. Akşehirlilerdeki tereddüt minicik bir iz bile bırakmadan kaybolup gitti ve İstanbullu Hoca Vali Cemal Bey'in takdim ettiği gibi kabul edildi. Bu durum İstanbul müftüsünden Dahiliye Nazırına, Sadrazama ve Şeyhül İslam Efendi Hazretlerine kadar pek çok şahsiyetinde başından geçmişti. Mehmet Reşit Efendi hakkındaki her tavsiye pek hararetli ve mübalağalı oluyor. Bu yüzden de her kabul, her tanışma bir tereddüt uyandırıyor. Fakat tereddüt daima iz bırakmadan silinip gidiyordu. Onu her tanıyan, her gören parlak bir istikbal var demekte birleşmiş, bütün politikacılar onunla ilgilenmişti. Müderris Faik Efendi'nin 3 ay evvel büyük bir cesaretle ona Fatih Camii'nde verdirdiği vaaz İstanbul'da hala konuşuluyor, İstanbul hala onu sorup soruşturuyordu. Sesinin tesiri tam, tonuna hakimiyet kusursuz ve mantığı ise sağlamdı. Fırkalardan, hiziplerden, cemiyetlerden kapanın elinde kalacaktı. Dahiliye Nazırı sahip çıktı. Nazır Şeyhülislam Efendi Hazretlerine, onu seyyar bir kale gibi kullanacağım demiş ve nitekim Konya bölgesine tameli bir hal alınca hemen yola çıkarmış. Onun Konya valisine yazdığı tavsiye mektubu valinin Akşehir müftüsüne gönderdiğinden de övücü idi. Satırları arkasında adeta hoca ne isterse öyle olsun diyen bir mana vardı. Vali Cemal hocayı 3 gün yanında tutmuş, bu arada da onun değerini anlamış. Asıl önemlisi onun taşıdığı ve kabul ettirdiği değerden habersiz olduğunu açıkça görmüştü. Bir silah kendi kudretini nasıl bilmezse hoca da öyleydi. Bu konuda %100 idraksizdi. Boynunu bükmeyen, el ovuşturmayan, göz kaçırmayan bir alçak gönüllülüğü vardı. Üç günlük beraberliklerinde Cemal Bey hocanın tek ihtirasını da keşfetmiş. Bu ihtiras dinine, padişah ve halifeye bağlılıktan başka bir şey değildi. Hoca İslam aleminin içine düştüğü korkunç sarsıntıdan sadece derin bir acı duyuyor. Fakat Allah'ın inayeti ve halife-i ruh-i zeminin dirayeti sayesinde bu sarsıntının atlatılıp hak olan ikbale yeniden kavuşulacağına iman ediyordu. Onun için tek fakat bütün ümit kapılarını kapatabilecek olan tehlike ehli iman arasında tefrika olurdu. Bunu önlemek, padişahın etrafında yek vücut bir kitle haline gelmek için Muhammed ümmeti elinden geleni yapmalıydı. O da bu işte elinden geleni yapacaktı. Bu mukaddes ve muazzez gaye uğruna gönüllü bir nefer gibi and içmişti. Vali Cemal Bey memlekette büyük kaynama istidatları ve devlette bölünmelere mahkumiyet görüyor, tuttuğu makam yüzünden de ister istemez önemli bir rol alacağını kuvvetle kestiriyordu. Bu mütarekeden bu yana böyleydi. Yapısından ve yetiştiği çevreden gelen bir takım üstünlükleri vardı. Mesela yakışıklı, dinç bir erkekti. Gür ve bitimlerine doğru kavis alan kaşları, hafifçe köprülü burnu, kumral ve modaya uygun kesilmiş badem bıyıkları, geniş alnı, kestane renkli iri gözleri, uzun boyu, sağlam omuzları, daracık kalçaları vardı. Çoğu zaman faytona binmez, Alaaddin Tepesi'nin karşısındaki konağından vilayete yürüyerek gider gelirdi. Daha ziyade ritmik sallayışları yüzünden meşhur olan gümüşten yılan başlı abonoz bastonu ölçülü çevikliğini tamamlar ve ona ünvanından çok daha müessir bir hakimiyet ifadesi kazandırırdı. Denenmiş, tutulmuş klişe cümlelerle konuşur fakat bunları hemencecik bulmuş, %100 kendi malıymış gibi kullanırdı. Hali tavrı bu biçim konuşması ve en nihayet her kritik anda otoritesini, etiketini hatırlatan, bir kesinlikle her çeşit münakaşaları önlemesi, bütün konuşmaları sadece yanlış, doğru hüküm cümleleriyle noktalaması, onu Konya'ya büyük bir adam olarak kabul ettirmişti. Aslında ortaya ancak varan bir zekası, hatta klasik tahsili koruyamayan bir bilgisi vardı. Kendi durumu ile uzak veya yakından ilgili bütün meselelerde uyanıktı. Bu çeşit kırıntıları gözünden kaçırmazdı. Tez yükselişi de bu sayede olmuştu. Normal zamanlarda sınıfının en üst noktasına kadar varabilecek bir adamdı. Bunu kendisi de bilir ve statükonun bozulmaması için çalışmayı bir mecburiyet sayar. Daima o cepheye bağlı kalırdı. Daha doğrusu bu bağlılık mizacının mahkumiyetiydi. Cemal Bey böylece mütarekeden ve bilhassa İzmir'in işgalinden sonra memlekette baş gösteren küçük büyük bütün hareketleri görüyor, ancak bunların gelişme şanslarını ne kadar düşünürse düşünsün tam olarak kestiremiyordu. Bunun da tabii neticesi payitahta karşı tam bir bağlılık şeklinde ortaya çıkacaktı. Öyle de olmuştu. Hocayla geçirdiği 3 gün bu bakımdan ona fazla tesir etti. İçinde gizlediği endişeleri giderdi. Hocayı bir yandan kendisi ve kendi safı için bir koz, bir alet sayarken, bir yandan da belki farkına varmaksızın ona bağlanıyordu. Akşehir'e uğurlayacağı gün, "Hocam," demişti, "irtibatı daima muhafaza edelim, mektuplarınızı bekliyorum." Bu mektupların metanetini koruyacağını güzelce sezmekteydi. İstanbullu hoca o gece müftünün evinde misafir kaldı. Eşrafın da bulunduğu yemekten sonra yapılan konuşmalar itibarını iyice arttırmış, ona hatta nüfuz sağlamıştı. Hafif ve ürkek bir imtihan havasıyla başlayan konuşma, ortaya getirilen çeşitli meselelerle hocanın ilmi kelama, tefsire ve mecelleye derin aşinalığını gösterdi. Fakat asıl rolü daima sesi ve şahsiyeti oynuyordu. Hepsini de büyülemiş gibiydi. Müftü Efendi kısa zamanda onun etrafında dört dönmeye başlamıştı. Saygı. Evet, bu mühim bir şeydi. Genç bir adamın yaşça da makamca da kendinden çok büyüklerde saygı uyandırması elbette küçümsenemezdi. Ama saygı kuru bir şey olarak kalabilir, hatta valinin mektubu gibi bir sebeple pek güzel taklitte edilebilirdi. Ama kökleri sevgi, hem de nikbinlik, ferahlık ve gayret uyandıran bir sevgi esen, saygı çok büyük bir şeydi. İstanbullu hoca da ilk sohbetinde işte böyle bir hava uyandırmıştı. Yatsıdan sonra müftünün evinden çıkanlar Tekke Deresi'ne doğru yükselen Yavur Mahallesi'ni daha bir başka türlü düşünüyorlardı. Tıpkı çocukluklarındaki o değilse bile 4-5 yıl önceki gibi. Ve Müftü Efendi'nin sofasında beliren hava ertesi günü bütün Akşehir'i kaplayıvermişti. Sevgi, saygı, ferahlık, gayret ve nikbinlik tıpkı bir rüzgar gibi esiyor, çarşıyı, arastaları, kahveleri, sokakları dolaşıyor, pervaz aralıklarından evlere sızıyordu. Devleti Aliye'yi Osmaniye'ye ikbal yaraşırdı ve mukadderdi. Yeşil sancağı bekleyen şandı, zaferdi, şerefti ve bu bir kaderdi. Muhammed ümmeti elbette alnı açık, ak ve yukarıda yaşayacaktı. Bu nurlu yol daha şimdiden belirmişti. Zat-ı şahane ve ümerayı devlet her türlü tedbiri ittihaz eylemiş, lüzumlu çarelere başvurmuşlardı. Takdiri ilahi değiştirilemezdi. Bu da ehli İslam'ın halası, necatı ve itilası idi. Akşehir şimdi artık ayeti kerimelerin ve hadisi şeriflerin ümit kaynağı, itimat kaynağı olanları tekrarlıyor, tefsirler hep bu yolda oluyordu. Ve Akşehir nifakçıları, tefrikacıları, makamı hilafet penahiye aykırı veya karşı olanları lanetliyordu. Bugünler ittihat günleriydi. Mısır seferindeki fetih devrindeki gibi ittihat günleriydi. Bir başkası daha geldi. İstanbullu hocadan 3 gün sonra Akşehir'e bir başkası daha geldi. Bu kasabanın yetiştirdiği ilk doktor Haydar Bey'di. Gönülsüzlerin Haydar Bey. 35 yaşında, orta boylu, çelimsiz, yüzü çığırtlı, durgun denecek kadar içine kapanık bir adam olan Haydar Bey, Arabistan cephesinde zabit idi. Harbin sonlarına doğru bir Arap aşireti tarafından Seyyar Hastanesi ile birlikte esir edilmişti. Uzun bir müddet çok kötü bir muamele gördü. İngilizlere teslim edileceği günü beklerken bir tesadüf imdadına yetişti. Aşiret beyinin koltuk altında korkunç bir çıban çıkmıştı. Haydar Bey'e gösterdiler. Küçük bir ameliyat, birkaç pansuman. Adam iyileşmiş ve tedavi sırasında bu az konuşan, işini tam bir ciddiyetle yapan, eğilip bükülmeyen, fakat gözlerinde bir an için olsun kızgınlık, nefret veya kin çakmayan doktoru benimsedi. Artık onu sofrasında oturtuyordu. Ayın çöl semasında bir tepsi gibi doğduğu bir gece şöyle konuştular. Bizimle kalır mısın? Hayır. Neden? Sizleri sevmiyorum. Sebep, bizi pek mi iptidai buluyorsun? İptidai pis, fakat asıl sebep bu değil. Ya ne? Bizi arkadan vurdunuz, kafirlerle birleştiniz. Adam dakikalarca susmuş, muhteşem aya bakarak yağlı ve kıvır kıvır sakalını sıvazlamış durmuştu. Nihayet kolay unutulmayacak bir sesle tane tane konuşmuştu. Bu seste hakim unsur hüzündü. Doktor bey, biz Arabız ve Müslümanız elhamdülillah. Osmanlı Devleti de Müslümandır. Dedelerimiz asırlarca bu din kardeşliği için Araplıklarını hatırlamadılar. Osmanlılardan ayrılsalar dinlerini mi kaybederlerdi? Hayır elbette. Hallerinden memnundular ve ondan hatırlamadılar. Fakat hatırlamamak vazgeçmek değildir doktor bey. Dediğim gibi onlar memnundular. Çünkü Osmanlılar adildi ve kuvvetliydi. Adalet ve kuvvet, bunların ikisi bir arada olunca mesele kalmaz. Ama bir başka ırkı veya kavmi elde tutabilmek için bunlardan biri lazımdır. Hem de tam olarak olması lazımdır. Osmanlı Devleti ise uzun zamandır ne adil ne de kuvvetli. Bir fırsat bekledik. İngilizler refah vaat ettiler.